Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Duvarın Ardında bugün yanımda bir konuğum var. Merve Cura. Çocuk ergen. Sizde nasıl deniyor? Bebek çocuk ergen psikiyatrisi mi?
Evet. Bebek çocuk. Bebek çocuk ve ergen ama evet. Çocuk ve ergen de diyebiliriz.
Biz hep çocuk psikiyatrisi diyoruz. Yani direkt çocuk psikiyatrisi.
Çeyrez.
Evet, çeyrez diyoruz. Bizde erişkin psikiyatrisleri psikiyatrist, çocuk psikiyatrisleri çocuk psikiyatrisi. Biz ekstra bir şey de demiyoruz erişkin psikiyatrisi diye ama siz diyorsunuz evet. Merve yanımda bugün... Onunla çocuklarla ilgili bir şey konuşmayacağız. Yani konunun çocuklarla pek alakası yok ama genel anlamda hani belki çocuklarla ilgili şeyler bir yerde geçer. O zaman konuşuruz onunla da ilgili şeyleri. Biraz böyle öznellik, konuşan özne, bu kavramlar üzerine konuşacağız. Ona da şeyi ben anlattım. Bugünlerde böyle daha fazla gözlemlediğim, daha fazla dikkatimi çeken bir konuyu anlattım. Hani oradan bunu oraya evirebilir miyiz diye de düşündüm. Özellikle Türkiye'de böyle son dönemde YouTube'da yayınlanan ya da Hasan Can Kaya'nın yaptığı gibi işte konuşanlar, böyle interaktif bazı programlar var ve insanların oraya çıkıp kendi hayatlarıyla ilgili bir şeyleri ulu orta anlatmaları, hatta bazı onları küçük duruma düşürecek ya da işte zor durumda bırakacak hikayeleri bile anlattıkları yeni bir tür ortaya çıktı adeta ve bu çok ciddi bir ilgi de görüyor. Bir sürü işte şimdi Çimen Show diye bir şey var. Sen bir şeyden bahsetmiştin, neydi?
Mahalle.
Mahalle diye bir program. Onu ben görmedim. Yani bu tarz böyle bir grup insanın çıkıp kendiyle ilgili bir şeyleri anlattığı bir şey var. Ve aslında şöyle bir soru aklımda belirdi. Bu insanların bu anlatısı ve buradaki bu anlatma arzusu hangi ihtiyaçlarını karşılıyor ya da bir ihtiyacı karşılıyor mu? Bu kadar yoğun bir şekilde devam ettiğine göre de tabii ki bir ihtiyacı karşıladığını düşünüyorum açıkçası. Daha önceki kongrelerde de tartıştığımız konulardan birisiydi. Yani bu işte yeni özellik, kimlik meselesi. Acaba insanların bu işte eylemleri, bu tutumları da bu tarz tartışmaların içinde bir yere gelebilir mi? Biraz belki biz daha sosyal bilimler perspektifinden ya da başka yerlerden de bakacağız ama bu aslında yine gayet de yan yana getirilebilir konular. Ne düşünüyorsun? Yani senin bir kere bu tarz bir şey dikkatini çekti mi? Hani bu anlatının belki de bu kadar güçlenmesi ya da şöyle düşünüyorum. Eskiden hani daha önceleri senin bir şey anlatman için tırnak içinde özel bir insan olman lazım. Hı. Yani işte bir hikayenin olması lazımdı. Yaptığın şeyin daha az yapılır bir şey olması gerekiyordu. Ya da bir konuda ünlenmiş olman lazımdı. Şimdi herkesin aslında anlatacağı şeyler var gibi. Ya da eskiden de vardı ama şimdi anlatmaya cesareti var ya da isteği var.
Herkese mikrofonu uzatılıyor artık.
Evet, öyle zaten o var. Ne düşünüyorsun yani bu böyle anlatmakla ilgili, bu yoğun müthiş arzuyla ilgili?
Bir yandan aslında şey de düşünüyorum, yani eskiden olması gereken bir ihtiyaçtı, yani belki eksik bırakılan. Çünkü bizim meselemizde özneler, hani bizim daha çok çalıştığımız alan ve özne meselesi konuşabilmekle direkt bağlantılı. Zaten özne olmak, işte dile girmek, toplumsal alana dille giriyoruz ve konuşabilmemiz gerekiyor. Bu konuşabilmek sadece işte konuşma becerisi edinebilmek değil tabii ki. Aslında senin bahsettiğin o programlarda olan şey de anlatısal bir kimlik oluşturabilmek. Belki çok önemli biri olmayabiliriz ama kendi hayatımız için biricik bir insan olduğumuz için de başımıza gelen ufak bir şey de olsa, belki küçük düşürücü bir şey veya işte basit bir şey ama bizim için önemli. Bunları anlatmak isteriz ki çünkü kendimize, kendi öznelliğimizi bu şekilde kuruyoruz. Rikör'ün böyle bir aslında meselesi var, yani özne oluşuyla ilgili. Bir, konuşan özne olmak, daha sonrasında da eylem, yani yapabilirlik. Bu ikisini birleştirdiğimizde fail olabildiğimizden bahsediyor. Biraz onları hatırlattı bana bu söylediklerim.
Yani orada o konuşan özne olma şeyini, yani eylemi yapmış ve bu defa eylemin arkasından konuşan özne olma şeyini de mi karşılıyor?
Yani anlatısal bir kimlik oluşturabilmek, yani kendi hayatını başkasına anlatabilmek. Hatta başkasının öte kendini anlatabilmek. Belki terapilerin de son zamanlarda bir yandan, mesela bizim pratiğimizde evet biz hastaları daha hani psikiyatrik tanısı olan kişiler, terapi yapmaya daha yatkın insanlarız. Fakat artık bir tanısı olmadan da anlatmak için belki çok profesyonel olmayan kişilerle bile bu kadar bir terapi, koçluk meselesinin yaygınlaşması, insanların daha çok anlatma ihtiyaçları olduğu veya işte anlatısal kimliğin önem kazandığı ve işte artık bunun çok utangaç bir yerden çok önemli olmanı beklemeden, zaten özne olmaktan gelen hakkın olan konuşmayı yapabilmen. Terapide de mesela şu çok iyi bir şey ya. Evet, orada bir öteki var ama sen kendin hakkında bahsediyorsun. Ötekinden daha çok kendi ağzından çıkanı kendi kulağın duyuyor. Bu hastalarıma da çok söylediğim bir şeydir. Yani hani bazen işte bir not getirirler, okumamı isterler. Ben dedim ki sen oku. Çünkü kendi cümlelerini, kendi kelimelerini kendi sesinden, kendi kulağını duysun. Evet, ben duyuyorum. Bir özne daha var orada şahit olan ama asıl mesele belki de o konuşanlar ya da işte onun gibi programlarda dinleyicilerden çok kendi sesini kendi duyabilmesi. Bir de şey de var, bilmiyorum Cengiz ne dersin? Bu tekrar tekrar anlatma meselesinde de hani her anlatışımız arkadaşlarımıza bile bir olay aynı olmaz ya. Mesela terapide de bir çocukluk anınızı anlatırken aa o şöyle miydi ya da o anıda şu farklı falan da diyebiliyoruz. Yeni bir hem bellek de değişebiliyor aynı zamanda. Bir yandan da belki anlatısal kimliğimiz de yani evet başıma bu gelmişti ama bir dakika bu şöyle de olabilir. Yeniden de kurabiliyoruz aslında hikayemizi.
Yani belki birine yeniden anlattığında tekrar duraksayıp düşünme şansı da olabiliyor.
Evet ve belki hikayeni değiştirme, dönüştürme, bunun üzerine düşünme şansı da yakalıyorsun ki yine terapinin mantığı olan bir şey bu. Belki bu programlarda biraz kaçak terapi gibi çalışıyor olabilir yani. Kişileri biraz anladığım kadarıyla programlar kişileri kendi kültür seviyesindeki insanlarla buluşturan.
Bir de şöyle bir şey de var. Hani o kültür meselesini de bence konuşalım. Hani anlatıyor ve sonra onun yayınlanacağını bilme hissi de bir garip olabilir. Yani de garip değil yani. Onun anlatısını bir şeye dönüştüren. Yani anlatacağım ve bunu sonra izleyebileceğim. Yani anlattıklarımı nasıl anlattığımı tekrar. Yani anlatırken de duyuyor, izlerken de tekrar duyuyor. O da mesela onu cesaretlendiren bir şey olabilir. Tam anlamıyla hani senin o verdiğin örnek gibi yani. Sonuçta seansı kaydetmiyoruz. O anlattığı sırada duyuyor. Bu kişi hem anlattığı sırada duyuyor hem de kaydedildiği için tekrar duyma şansına sahip oluyor.
Bir iz bırakmış gibi.
Zaten bir iz bırakmış gibi oluyor. Bir de şey yani kültürel anlamda da hani böyle insanları kategorize etmek ya da bir şeyin içine sokmak derdinde de değilim. Ama o programlarda dikkatimi çeken bir şey var. Sahiden birbirine çok yakın kültürden insanlar daha fazla bu programlara katılıyor. Yani böyle sosyoekonomik durumu ya da kültürel şeyi birbirine çok daha yakın insanlar. Özellikle bu programları bir parçası olmayı istiyor. Hani ben de böyle bunların çok yoğun fanıyım, izliyorum diye değil. Bu mesele üzerine böyle düşünmeye başladıkça yani mesela bir insan neden çıkıp da kendisiyle ilgili onu rezil edecek bir şeyi bu kadar açık yüreklikle anlatır. Bu soru bende ilgi çeken bir şeye dönüştü ve sonra neden bu insanlar ya da bu insanlar neden bu kadar birbirlerine benziyorlar diye düşünmeye başladım. Yani işte çalıştığı işler, yaşadıkları şehirler, yaşadıkları bölgeler. Orada mesela bir şey hissi geldi benim aklıma. Yani genellikle hani interaktifin doğasında da olan bir şey ya. Yani o gün oraya kimse bir hazırlık yapmadan gidiyor. Aslında moderatör de öyle, işte seyirci de öyle. Belki galiba böyle bir takım notlar yazıyorlar kendileriyle ilgili ve sonra bakıyorlar işte bunu yazan nerede, şurada mı, burada mı diye. Ama bir birikimin olmadığı bir yer. Yani birikim yapmış insanların pek olmadığı yer. En azından kültürel birikim. Ve hani şey diye düşünüyorum. Mesela diyelim ki bir entertainment show bu ve mesela bir insan entertainment anlamında nerelere gidebilir? İşte tiyatroya gidebilir, sinemaya gidebilir, işte stand-up'a gidebilir, bir konser dinleyebilir. Bu kitlenin biraz daha farklı bir şeyi var. Çok referansların olmadığı bir yerde. Yani sen bir stand-up'a gittiğinde bir şakayı dahi takip etmen için bir referansa ihtiyacın var. Yani en azından işte popüler kültürden belki yani çok böyle yoğun bir entelektüel referansa bile ihtiyacın yok. Ama oradaki insanların herhangi bir şeye ihtiyacı yok. O anda sadece Türkçe bilmeleri yeterli yani. O oradaki akışı takip edebilmeleri için. Bir de tabii diğer etkinliklerden şöyle bir farkı var. Mesela tekrar tekrar gidebiliyorsun. Yani her seferinde yeniden kurulan bir yer. Yani yıkılıp yeniden kurulan. Çünkü interaktif yani işte bir metni yok, şey yok. Yani bir sinema filmini tekrar tekrar izlersin ama o kadar da izlemezsin.
Spontan bir şey sonuçta. Yeniden yapılıyor. Ama bana şeyleri hatırlattı. Sen böyle söyleyince grup terapisi deneyimi gibi. Yani grup terapisine de giderken. Bir şey için belki de kadın günü de diyebiliriz buna. Fark etmez. Yani herhangi bir birliktelik, grup dinlemeyi de diyeyim aslında. Bir araya gelmek. Ama bunun bir yana şu an özgürleştirici geldi bana. Ya bir şey sahip olmak zorunda değilim. Tabii yeni özellik meseleleriyle de ilgili. Yani bir yere kadar özgürleştirici, bir yere kadar yozlaştırıcı da diyebilirsin ama sonuçta özgürleştiren kısmı şu. Bir arada olmanın keyfi. Bir arada başkasına bir şey anlatabilmem. Belki de kendi kültürümden biri beni daha iyi anlar. Belki bir şekilde hepimiz kendi kültürümüze yakın insanlarla bir arada kümeleniyoruz. Çünkü birbirimizi daha çok muhtemelen onaylıyoruz. Ve onaylandığımız yerde olmayı seviyoruz. Az önce de aslında şeyden bahsetmedim. Evet konuşanın özne olma meselesinden bahsettim ama sadece konuşmak yetmiyor aslında. Yani birilerinin de senin konuştuğunu dinleyip sadece dinlemek de değil, onaylaması gerekiyor. Yani kimse tek başına özne olamıyor. Yani böyle sen olmadan ben olma diye bir şey yok. Yani Lacan işte bunu ayna evresi olarak anlatıyor. 6-18. ayda çocuk işte aynaya bakar ve bu benim der. Lacan burada benim kuruluşu, öznenin kuruluşunu buraya alır. Fakat mesele aynanın kendisi değildir. Yani temsil, aynadaki temsil değil. Annenin çocuğa bak bu sensin demesi. Yani bir ötekinin, bir başka kişinin ona, yani senin sen olduğunu onaylaması. Bence bu hani grup etkileşimlerinin işte bu daha çok şu an bu tarz programlarla ilgili olabilir ama daha önce de farklı versiyonları da sosyal hayatımızda vardı. Belki de daha çok onaylandığımız için özne oluşumuzun kurulduğu. Evet yani o sen diyorsun ya işte belki küçük düşürecek bir şey. Fakat orada grup terapilerinde de bu oluyor. O şey hep beraber sayılır aslında o çıplaklığı. Yani o kişi kendi yarasını açar. Fakat üzerine diğerleri de kendi yaralarından bahsetmeye başlar. Böylece beraber sağaltılıp, beraber görülüp hani yani bir yandan da normalize edildi bir yere çekiliyor. Bir yandan da olumlandığın, bu şekilde de kabul edildiğin, sana gülündüğü ve dışlanmadığın bir ortam. Belki de insanlara bu arzularını tatmin eden şeyi sunuyorlar. Muhtemelen şu yüzden de olabilir. Belki sosyal hayatın genelinde o kolektif duygu azaldığı için insanlar artık bunu para ödeyerek, şova giderek.
Hangi duygu azaldığı için diye düşünüyorsun?
Yani grup deneyimi, birbirlerini gerçek hayatta onaylama meselesi. Yani işte bu akraba ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri olabilir.
Evet. Geçen gün mü ziyaret ettim? Ailemden birilerini ziyaret ettiğimde şey üzerine konuştuk. Mesela neden artık kimse misafirliğe gitmiyor? Yani neden evinize misafir kabul etmiyorsunuz diye ve çok mesela ciddi bir kırılmanın olduğu bir alışkanlık. Yani herkes pandemi falan diyor ama pandemiden önce de bitmiş bir şeydi. Yani eskiden insanlar birinin evine spontana da yakın bir şekilde evet. gelirlerdi. Yani işte biz akşam size geleceğiz. Yani mesela gündüzden o haber gelirdi ve akşam size geleceğiz gibi ya da işte sen eve gelirdin sana derlerdi işte şuna gideceğiz. Şimdi yani bir çocuğa bilmiyorum ya da işte bir ergene sen daha çok görüyorsundur işte. Hadi hazırlan biz şuna misafirliğe gideceğiz diye bir şey kaç kez geliyordur. Yani onun bilmiyorum belki işte akşam programı vardır, ödevi vardır, sınavı vardır. Belki bu dünyanın talepleri değişti de artık hani ekstra bir insana ziyaret etmek, onunla bir şey paylaşmak da şey olmuş olabilir. Ama bir genel anlamda böyle bir şeyle de ilgili hani böyle episode'a da baktık ya kitabı orada da şey vardı yani işte bir mahrem alan olarak ev yani mesela. Ev artık çok mahrem yani kimseyi...
Nasıl korunaklı.
Evet.
İçirgen değil.
Kimseyi içine alamadın, kimseyi içine sokamadın bir yere de dönüştü. Ve hani insanlar böyle konuları nerede konuşur? İşte kendiyle ilgili bir hikayeyi nerede anlatır? İşte evinde anlatır. Yani sokağın ortasında böyle şeyleri konuşamazsın. Hani işte belki başka yerlerde de hani konuşabilirsin ama bir insan herhalde bir sohbeti en uzun evinde yapabilir ya da en mahrem şeylerini evinde anlatabilir. Sanki böyle bir... Yani bu kamusal alana çok fazla çıkma ve evin belki de bir kamusal alan olmaktan çıkmasıyla beraber bu tarz şeyler, ihtiyaçlar dışarıda karşılanıyor. Artık yani işte sen birilerini ağırlayacaksan senin daha sık gittiğin bir restorana onları davet ediyorsun. Yani orada sen yine ev sahibi oluyorsun. Belki hesabı yine sen ödüyorsun. Ama orası senin evin de değil. Ama evinmiş gibi yapıyorsun. Böyle bir hani şey, yeni bir dünya düzeni var belki. Yani bununla ilgili bilmiyorum aklına bir şeyler geldi mi?
Yani birkaç şey geldi aslında. Hani bir yandan çocuk psikiyatrisi konuşabiliriz demiştik ya. Evet. Çocuk psikiyatrisiyle ilgili kısım geldi bu. Misafirliğe gidememe meselesi gerçekten. Belki bunun üzerine ayrı bir podcast yaparsın. Ciddi bir problem. Biz çocuklar için bazen ailelere etkinlik olarak öneriyorum artık. Hani o kadar kültürümüzün dışına çıktı ki. Yani çünkü çocukların anne babasından öğrendiği çok şey var. Anne babasının diğer insanlarla sosyalleşmesinden, sohbet etme şeklinden. Çocukların sosyal becerileri eğitimi veriyoruz mesela. Sosyal beceri terapileri açıyoruz, grupları açıyoruz çocuklara. Çünkü çok daha temel şeyleri evet biyolojik hastalıklardan dolayı da olabilir ama bazılarının gerçekten karşılaşmaları eksik. Yani ve bunu kitap gibi anne baba öğretemez. Bak şimdi misafir geldiğinde şöyle davran diyemez. Bunu tam tersi orada rol model alacak. Zaten anne ve baba işte kendisi gibi yetişkinlerle konuşurken çocuk yetişkinlerin dünyasında bu işler böyle dönüyormuş. Bunu öğreniyor ve bunu arkadaşlarıyla aslında çok minik şekilde taklitleriyle, mimetik bir şekilde, performatif bir şekilde yaşamaya başlıyorlar ve sosyal becerileri gelişmeye başlıyor. Bence yani çocuklar açısından bir tarafta böyle bir kaygım var benim hani bu misafirliklerin olmaması meselesi. Diğer mesele evet yetişkinler için bu bir ihtiyaç ama yani bu evlerimizin bir yandan sıkı sıkıya işte korunaklı dışarıya gösterilmemesi gereken daha gizli bir yer olduğu için ki sanki iç dünyamız da öyle. Daha fazla maskelerin olduğu belki. Yani eksiğimiz ve kusurumuzla çok dışarıda olamadığımız, oraya daha farklı bir yüz sunduğumuz dışarıya. İçeri o yüzden daha geçirgen olmayan, daha kapalı. Yani sanki işte dağınık ev gibi. Kimse görmesin. Ya da uzun zamandır temizlik yapamadık. Evet, alışveriş yapamadık. Görmesinler böyle gibi. Belki eskiden hani bu görünmesi ya da gelen de belki ona bir el atıyordu. Hani görünmesi bu kadar problem değildi.
Ben şey hatırlıyorum. Gelen biraz da erken gidip yardım etmek. İşte yemeğe, hı-hı, şeye ya da
alışveriş de yapılırdı.
Alışveriş yapmak ya da işte yemeğin diyelim ki bir kısmını ya da tatlısını, hı-hı, hazırlamak gibi. Mesela şimdi tabii ki yine belki jest olsun diye bir takım insanlar işte elleri boş gelmiyordur ama ağırlayan kişi eğer böyle bir şey yeltendiyse de her şeyi baştan sona ağırlamak istiyor. Dediğin noktada şöyle düşünüyorum, yani o evi göstermemek çünkü bir anlamda kendi iç dünyanın bir yansıması da hani işte evin, evet, yani o içini açmakla da ilgili o belki o ketumluğun da bir şey yani, hı-hı, göstermek istemiyor çünkü yani hani bunu böyle yine o klasik işte o belki o bir narsistik kaçınma ya da bir işte üstünü örtmek, o öyle bir yere getirmek istemiyorum ama bir yerden de oraya geliyor. Yani işte Tanrı öldü ama Tanrı öldü ve yerine biz kendimizi koyuyoruz artık. Ve işte kendimiz işte o kendi zihnimizdeki o Tanrı'nın yaşadığı evde gayet muntazam olmalı. İşte, hı hı, her şey çok yerinde olmalı. Huzur açısından, temizlik açısından her şeyiyle tam olmalı ve o tam olmama halinin hani en böyle insanların karşısına çıkabileceği yerlerden birisi. Yani işte bir insan kendi söylemini, kendi eylemlerini belki daha fazla kontrol edebilir. Yani tammış gibi yapabilirsin biriyle birkaç saatlik bir sohbette işte dışarıda bir yerde. Ama sen evde otururken biri senin banyondaki tuvalete girdiğinde yani oradaki o şeyi yönetemeyebilirsin. Yani orada ne oluyor, ne bitiyor ve...
Bir sorumluluk tam olarak sana ait ya. Restoranda olumsuz giden bir şey mesela. Tam olarak sorumluluk sana ait olmayabilir. Ya tüh, bugün de böyle yapmışlar falan.
Aslında hep şeydi de bugün sizin şansınıza böyle geldi. Mesela evin için bunu diyemezsin değil mi? Ya işte ya hep temizdir de sizin şansınıza evin kirli mi? Ya öyle bir şey olamaz. Ya bu senin evin ve sen böyle bir nasıl diyelim hani yeni nesil bir özne mi çıktı? Yani böyle hataya karşı son derece kırılgan kendi ya da o kırılganlıklarını hani
saklama noktasında da.
O saklamaya çalışan ve böyle bir çekinen, uzak duran bir özne mi ortaya çıktı? Ne düşünüyorsun?
Ya muhtemelen hani şu anda söylediğin şeyler bende utanç meselesini tetikledi aslında. Hani çok ciddi bir utanç duygusu var muhtemelen. Hani bir yandan çok görünen, görünmek isteyen, herkesin görünmek ve konuşmak için türlü performans sergilediği bir toplum. Fakat o işte göstermek istediğimiz yüz. Yani ideal benlik de diyebiliriz hani psikanalize göre buna. Fakat bir de içeride utandığımız, kimse göstermek istemediğimiz ama sanki geçmiştekinden de daha fazla utandığımız. Yani evet, eskiden de hani ev kirli olsa hani çok annelerimizin istemediği bir şeydir. Fakat hani ev açamayacak kadar değil. Şu an belki hatta o zamanlardan daha temiz evleri kimseye gösteremiyor olabiliriz. Belki yine gösterenler hep en temiz evlerini, en muhteşem evler. İşte yani sosyal medyada bunlarla ilgili videolar da var. İşte muhteşem giyimli kadınlar, muhteşem çocukları doğuruyorlar. Ve harika bir şekilde giydirip okula götürüyorlar. Çok bakımlılar, evde çok güzel yemekler yapılıyor. Asla dökülmüyor, asla ev dağınık değil. Çocuklar işte banyodan hemen şap diye çıkıyor. Hiçbir sorun çıkarmıyorlar. Ve çok steril. Gösteren de her seferinde steril tarafını gösterdiği için yani sadece biz de artık yani göstereceksen bu şekilde göster. Yoksa sakla gibi sanki toplumsal bir söylemin altında kalıyormuşuz gibi geldi bana da.
Peki ya yani bu kırılganlıkla ilgili belki işte ezilmek, özellik, hani bunlarla ilgili bir şeyler söyleyebilir miyiz acaba, ne diyorsun?
Bu mesele benim aklıma şunu getirdi. Bu kendin ol söylemi. Çok son zamanlarda çok sık duyduğumuz bir şey ya işte kendin ol. Jizey'in bir eserinde vardı bu. Yani kendi olma ama hangi kendim olayım?
Evet.
Yani işte bu kendin olma meselesine sanki hani hep işte özümüzde çok mükemmel, harika şeyler var. Git ve potansiyelini keşfet. Şey diyordum, benim özümde yani ya sadece sadist, İşte mazoşist, kötü, haset, nefret duyguları varsa, hatta ya bu püsür varsa diyordu yani. Çünkü şey, aslında hepsi de var içimizde. Artık o özümüze dönelim ya da kendimiz olalım söyleminde o hep o ideal, mükemmel ben. Ona ulaşayım, onu göstereyim fakat kendin ol söylemlerinde aslında o negatif de olan ya da gölge kendim bilmiyor bu tabirle. O pek yok. O kendim olmama izin yok. O pek kabul edilmiyor. Belki de oralarla da ilgili. Daha da kırılganız.
Peki bir hani bu anlatı meselesinden aslında buralara kadar geldik. Yani mesela aslında bir taraftan gölge taraflarını anlatan insanları da duyuyoruz. Yani sanki işte o başına gelen kötü şeyler ya da yaptığı bir haylazlık diyelim ki. Hani o yarasını açıyor ve aslında görüyor ki diğer insanların da böyle yaraları var ve şey oluyor. Ama bir taraftan da şey gibi geliyor bana, hani yarasını açıyor ama kalan her şey mükemmel. Sadece ben size işte küçük bir kısmını gösterdim. Hani gülelim eğlenelim diye. Diğer taraflar gayet iyi.
Ya bir şekilde ama o bastırılanın hani ortaya çıkması gerekiyor ya, elbette çıkacak. Fakat daha işte performatif, sahnesel bir yerde ortaya çıkmış oluyor. Dediğin gibi belki de mış gibi. Böyle bir hikaye anlattım. Gerçek de olabilir, kurgu da olabilir. Çünkü bir sahne sonuçta, belki de kurguladık.
Şimdi zaten hani bu belki bilmiyorum konuşmanın etiği, böyle bir şey var mı? Yani bir insan biriyle konuşurken aklına geldiği şeyleri söylemekle ilgili kendini nasıl sınırlandırmalı? Yani ben başıma gelen bir şeyi gelmiş gibi anlattığımda ve buradaki amacım sadece sohbeti renklendirmek, işte birilerini güldürmek olduğunda etik bir şey ihlal etmiş olur muyum sence? Ne düşünüyorsun?
Biraz evet farklı bir şey ama şöyle düşünürüm herhalde. Yani çok katı bir yerde durmak, zaten hayatın oyun, eğlence ve zaten fantazmatik bir evrende yaşıyoruz. Bunu bozar. Çok katı bir şeyi getirmek istemem. Fakat herhalde aldatma, özellikle bilerek isteyerek dolandırma gibi bir şey olmadığı müddetçe eğlenceli olabilir sanki. Bir de mış gibi meselenin şöyle güzel tarafı var. İşte mesela gerçekte söyleyemediklerimizi şaka yolu söyleme. İmalar, küçük fıkralar. Yani aslında belki o kurgu gerçekte beyan ettiklerimizden çok daha gerçek bir şey de beyan ediyor olabilir. Bazen öyle söylenmesi gerekiyordur. O ihtiyacı da karşılıyor olabilir. Bence hani oyuncu tarafı devam ettirerek sadece hani etik kısmı belki de aldatmayla ilgili. Aklıma bu geldi.
Evet. Peki bugün aslında biraz böyle hani konuşan özne, yeni belki özneler. Biraz da böyle şey gibi, Adam Phillips'in kitapları gibi yani işte şey, özne, konuşan özne ve misafirlik. Hani böyle birbiriyle çok alakası olmayan başlıkları, işte gıdıklanma üzerine öyle bir şey oldu. Bilmiyorum bu misafirlikle ilgili bir şey var mı? Belki üzerine çalışılabilir. Yani.
Yine özne oluşa getirebiliriz bence. Hani yine aynen Adam Phillips'in kitabı gibi. Yine de birbiriyle alakalı yani toplumsal bağlar. Hani özne toplumsal bir yerde olmadan kurulamayacağı için.
Şöyle bir podcast başlığı düşündüm. Neden birbirimizin evine artık gitmiyoruz? Gibi bir misafirlikler bitti mi? Peki, buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.